Ayrım 11, sayfa 127. Asimilasyon. 1945'te savaştan hemen sonra genç Ermeniler için çeşitli dernekler açılmıştı. Bunların arasında Nor Seruntu, Yeni Nesil ve JAF'ı, Jeune Armenien de France, hatırlıyorum. İlki sağ, ikincisi ise sol görüşlü, komünizm yanlısıydı. Çocuklarımız ikisine de katıldı çünkü ilki kültürel, ikincisi ise daha ziyade sportif etkinlikler düzenliyordu. Bundan ayrı olarak yaz mevsiminde pazar günleri Clemart ormanında kır şenlikleri düzenleniyordu. Tüm günü açık havada çimde uzanıp evde hazırlanmış dolma, börek, biber dolmaları yiyerek geçiriyorduk. Çocuklara artık büyümüş ve evlilik çağına gelmiş olan Clemart ve İSİ Ermeni cemaatinin neredeyse tamamı katılıyordu pikniğe. Gençler birbiriyle görüşüyor, beraberce şarkı söylüyor ve neredeyse vahşi denebilecek ormanın patikalarında gerçekten de özgürce büyüyüp serpilmiş kestane ağaçlarının ve asırlık meşelerin gölgesinde dolaşıyorlardı. Dernekler Ermeni gençlerin tanışmaları için bu yaz şenliklerinden ayrı olarak kışın otelde, ambasadörde, prestijli Paris otellerinden bazılarının salonlarında davetler düzenliyorlardı. Davetiyede hep Charles Aznavour'un gerçek adıyla Aznavourian'ın da katılacağı yazıyordu ama bilinen o ki bu davetlere hiç katılmamıştı. Onun yerine Ermenice şarkı söyleyen kız kardeşi Ayda geliyordu. O zamanlar Aznavour, Edith Piaf sayesinde parlak bir müzik kariyerine atılıyordu. İnsanların yabancıları hor görmesi nedeniyle Aznavour, Ermeni olduğunu bilinmesini istemeyerek soyadını değiştirmişti. Bizler Sales Armenistik, İtalyanlar Sales Macaroni'ydi, Yahudiler Sales Judif'ti. Tüm yabancılar farklı ve aşağı anlamında pisti. Bununla birlikte Aznavour iyice meşhur olduktan sonra Ermenistan'ı tüm dünyaya tanıttı. Herkes bize "Ah, siz de Charles Aznavour gibi Ermenisiniz" diyordu. Bizim semtte arkadaşlarımızdan birinin genç oğulları Genevieve adında İtalyanların ve Ermenilerin çok olduğu Rue de la Défense'de oturan 16 yaşındaki İtalyan bir kıza bağlandı. Kız hamile kaldı. O zamanlar bu gibi durumları evlilikle çözmek gerekiyordu. Bu delikanlı bildiğim kadarıyla yabancı birisiyle evlenen ilk Ermeni genci oldu ve bu bizi, özellikle de çocuklarımıza ilişkin yaptığımız projelerin kırılganlığını düşünmemize yol açtığı için çok etkiledi. Anne babalar çocuklarının Ermeni gençleriyle tanışmaları için ellerinden gelen her şeyi yapıyordu ama çocuklar kendi içgüdülerini ve biz ihtiyarların akılsız erdiremediği Fransız adetlerini izliyorlardı. Genevieve kayınpederi ve kayınvalidesinin yanına taşındı. Ailenin kendisini kabul etmesi için Ermeniceyi, Ermeni yemek, kültür, örf ve adetlerini öğrenmesi gerekti. Ermeni cemaatinde gençleri arkadaş evlerinde tanıştırmak da adettendi. Oğlumuz Girard'ın kızların erkekler kadar özgür olduğu Fransız adetlerine kapıldığını görünce bazı arkadaşlarımızın işbirliğiyle ona evlenmesi için Ermeni bir kız bulmaya karar verdik. Bu arkadaşlar Girard'a radyolarının bozuk olduğunu söylediler ve pazar günü gelip radyoyu onarmasını rica ettiler. Bu arkadaşlar akşam yemeğini Simon adında genç bir kızı da davet ettiler. Gençler birbirlerini beğendi, görüşmeye başladılar. Kız kısa zamanda hamile kaldı, bunun üzerine evlendiler. Böylelikle en büyükleri evden ayrıldı. Kızıma gelince, daha 16 yaşındayken bile Ermeni gençler anne babalarıyla gelip onu bizden istiyorlardı. Kızım başlangıçta bizimle birlikte oturuyor ve sessiz kalıyordu. Daha sonra mutfağa kapanıp görünmemeye başladı ve bu davranışlarından dolayı bizi mahcup etti. En sonunda gelecekti kocasının kendisini seçmek istediğini ve taliplerinin ziyaretlerini kabul etmeye bir son vermemizi söyledi. Birkaç yıl sonra İtalya'ya tatile gitme konusunda çok ısrar etti. Zaruhi adında Ermeni bir arkadaşı ve arkadaşlarının anne ve babasıyla birlikte Marina di Ravenna'ya gitmek istiyordu. O güne dek yalnız başına tatile gitmemişti hiç. Kadir ile bir randevusu varmışçasına tatile çıkma konusunda öylesine ısrar ediyordu ki ona izin vermek zorunda kaldım. İtalya'ya ayak basar basmaz Carlo adında bir gence ilk görüşte aşık oldu. Bir yabancı ile hele de bir İtalyanla evlenmemesini ne kadar salık verdiysem de o bizim beklentilerimize göre hareket etmedi ve sevdiğiyle birlikte İtalya'da yaşamak için bizleri terk etti. Kızımı bir daha görememe korkusu ve onun bir yabancı ile evlenmesinin acısıyla nikah zamanı çok ağır hastalandım ve Cochin Hastanesi'ne kaldırıldım. Orada 3 ay kaldım ama doktorlar hastalığımı teşhis edemedi. Acı beni tüketmişti. 30 kilo ağırlığındaydım ve doktorlar Küçük Asya'dan geldiğim için onların tanımadığı, o yerlere ait bir virüs taşıdığımı söylüyorlardı. Beni nasıl iyileştirdiklerini bilmedikleri için ölüme terk ediyorlardı. Beni görmek için İtalya'dan gelmiş olan kızım ise Côte d'Azur'de La Pradette'deki bir bakım evine aldı beni. Masmavi gökyüzü, deniz, sakin hayat, rahibelerin nezaketi, temiz hava, ormanlar, kumsal. Bunların hepsi hayatta kalmama ve iyileşmeme yardımcı oldu. Tek bir ilaç almaksızın bir yıl kadar orada kaldım. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Dua etmenin çok faydası oluyordu. Nihayet hastalığı boyunca yalnız kalmış zavallı Asadur'un yanına eve geri döndüm. Kısa süre sonra Chalon-sur-Marne Üniversitesi'nde mühendislik okuyan ve ara ara bizi ziyarete gelen oğlum lafı dolandırmadan 15 gün sonra 15 Mayıs'ta Lilian adında Fransız bir kızla evleniyorum dedi. Hasta yatağında olan eşimin beti benzi attı. Ben bayılacak gibi oldum. Üzgün bir halde anne ve babamız Ermeni kalmak uğruna öte dünyaya gittiler. Türkler tarafından öldürüldüler ama burada da yabancı topraklarda da bir tek damla kan bile dökülmediği halde ağır ağır yok oluyoruz dedik. O gün üçümüz de ağladık. Henüz öğrenci olan oğlumuz görüştüğü Fransız kızı hamile bırakmıştı. Ona görevini yapmasını ve kızla evlenmesini söyledik. Nikahına gitmedik. Böylelikle 3 çocuğum evlendi. Büyük oğlum Ermeni bir kızla evlendi ve 3 çocuğu oldu. Gerar, Catherine ve Michel. Küçük olanı bir Fransızla evlendi ve onun da 3 çocuğu oldu. Anahit, Ermeni mitolojisinde bereket ve bilgelik tanrısı. Aram, Ermenistan kralı, yakışıklı Aran'ın babasının adı. Aştik, Venüs'e tekabül eden tanrıça ve küçük yıldız. 3 çocuk da evlat edindi. Jacques, Fleur ve Marie. Kızım bir İtalyanla evlendi ve 3 çocuğu oldu. İkiz olan Ivan ve Igor ve Benedetta. Hats, Ermenice ekmek anlamına gelir, bile diyemeyen 9 torunum var. Torunuyla kendi öz dilini konuşmak, doğduğu topraklara ait hikaye ve masalları kendi dilinde anlatmak ne güzel olurdu. Bunu en iyi ben bilirim. Hepsi bizden uzak yaşıyor ve geldikleri zaman hissettiğimiz o sevinç bile umutlarımızın yitip gitmiş olmasının acısını dindirmiyordu. İtalya'da yaşayan kızım benimle Ermenice yazışıyor, dilini unutmadı, ruhu da Ermeni kaldı ama çocukları İtalyan. Anadolu kökenine ilişkin hiçbir şey bilmiyorlar. Nietzsche gelince, çocuklarına çok güzel Ermeni isimleri verdi. Anahit, Aram, Asti ama bu çocuklar da Ermenice bilmiyor. Oysa Nietzsche dilimizi çok iyi konuşuyordu. Lise bitirme sınavında yabancı dilde Ermeniceden sınava girmişti ve sınavını değerlendirmiş ve dilimizi inceleyen araştırmacı Frederick Feydit onun başarısından dolayı övmüştü. Nijet pazar günleri Apostolik Ermeni Kilisesi'nde ayin sırasında pedere yardımcı oluyordu. eğitim öğretim gezisi yapmak üzere bir burs kazanmıştı ve Türkiye'ye gitmeyi seçmişti. Anne ve babasının doğduğu yerleri görmek istiyordu. Ne var ki Türk konsolosluğu taşıdığı Ermeni isminden dolayı oraya gitmemesini önerdi. Kendini böylesine Ermeni hisseden bir oğlumuz, sevincimiz son umudumuzdu. Ama o da yavaş yavaş kendi dilini unuttu. Yabancı ile evlenildiğinde yabancı olunur. Fransız çevresinde büyüyüp okuyan çocuklarımız değişmişti. Kökenlerine dair izlerin silikleştiğini görüyorduk. Fransa'da, İtalya'da kök saldılar. Orada iyi yaşıyorlar ve ben Türkiye'nin bize topraklarımızı vermesi gibi bir mucize karşısında bile Sivas'ta yaşamaya razı olacaklarını sanmam. Vatan aşkı için o toprakta doğmuş olmak, geri dönmenin özlemi içinde yaşamak gerekiyor. Belki bir gün oralara gidecekler ama ancak turist olarak. Evlatlarının kendi umutlarına ihanet ettiğini gören eşim, konuşmamaya başladı. Mutsuzluğu onu her şeye karşı kayıtsız bırakmış gibiydi. Kutsal kitap okuyor ve duduk çalıyordu daima. Tüm çocuklarım evlendikten sonra bir şeylerle meşgul olmak için İngilizce akşam kursuna yazıldım. Öğretmenim Fransızcayı çat pat konuşmama karşın İngilizcemi ilerletmek isteyişime şaşmıştı. Fransa'da yaşıyorsun ve Fransa'yı hala bilmiyorsun, İngilizce neyine yarayacak ki diye sormuştu. O zaman ben de Kuzey Afrikalı gençlerin katıldığı Fransızca dil kursuna yazıldım. Akşam kursuydu bu. Fransızca öğrenmek benim için eve dönme fikrinden vazgeçmek anlamına geliyordu. Daima korktuğum asimilasyonun başlangıç safhasına geldiğim anlamına da geliyordu bu. Akşam dersten sonra beni eve geçiren genç göçmenlerle birlikte olup yeniden okumaya başlamak gene de güzeldi. Fransız okulunun sınavına girdim ve başarılı oldum. O zamanlar 60 yaşlarındaydım. Ermenice'yi, Türkçe'yi, İngilizce'yi, Yunanca'yı ve artık Fransızca'yı da okuyup yazmayı biliyordum. Ama bütün bunlar neye yarıyordu ki? Eşim ve ben gene yalnız başımızdaydık. Günlük kaygılarımız geride kalınca nihayet sükunet dolu olağan bir yaşam süreceğimiz yanılsamasına kapılmıştık. Ama öksüzün sevinç bulduğunu kim duymuş ki? Öksüze kaderi hiç rahat vermez. Acı öksüz için olağandır derler. Uzun bir hayat yokuşunu benimle birlikte çıkmış olan eşim huzura ermek üzere beni terk etti. Aradan pek çok yıl geçti ama ben hala onun yokluğundan dolayı acı çekiyorum. Az konuşan, zaman zaman yol yordan bilmeyen bir adamdı. Beni Genik, kadın diye çağırırdı. Ben de ona ara ara Mart, adam derdim. Hayatının fakirlikle geçmiş olmasına karşın, saflıkla ve doğrulukla donanmış bir adamdı. Birçok kişi onun protestan bir rahip olduğunu sanıyordu. Çünkü çok zaman elinde mukaddes kitapla dolaşırdı. Hayat arkadaşını yitirmek hayatın en zor anıdır. Onun gidişiyle beraber benim can damarım da gitmiş oldu. Beraberce yaşadıklarımızı düşündüğümde, onun o harika, güçlü ve sıcak sesini duyar gibi olduğumda, Dudu'nun o melankolik sesini duyduğumda içimi inanılmaz bir özlem dalgası sarıyor ve gözyaşlarım durdurak bilmiyor. Uzun süren hastalığını, göğüslemedeki cesareti ve sabrı düşünüyorum. Acılıyken bile tatlılar tatlısı olan o tebessümü gözlerimin önüne geliyor. Asadur, sen benim kalbimde yaşamayı sürdürüyorsun hala. Kalbimin zaman zaman kendi kafasına göre hareket ettiğini, üstelik evimdeki merdiven basamaklarının bir hayli olduğunu, bu nedenle artık yalnız başıma yaşayamayacağımı söylediler. Sık sık bayıldığım için bana peacemaker taktılar. Oğlum Nijet beni Isili Monlyon'daki yaşı ilerlemiş kimselerin rezidansına gitmeye ikna etti. İhtiyarlar için bir huzur evine gitmeye. Bana yeni güzel bir binada sadece bana ait dayalı döşeli ve güneş alan bir oda verdiler. Yemek pişirilecek yer de vardı odada. Ama yemek yapmak istemediğim takdirde rezidansın restoranına da gidebilecektim. Her şey steril ve konforluydu ama oradaki hiçbir şey bana geçmişteki hayatımı hatırlatmıyordu. Oraya gitmek için neyim varsa hepsini bırakmak zorunda kaldım. Sadece televizyon, kıyafet dolusu iki valiz ve anılarımı aldım yanıma. Rezidansımız. Düşüncelere dalmış 40 yaşlı kadın bir arada bu modern binada. Sefalet ve hüzün kardeşleri. Yaşlılar yurdunda. Başta hüzünlü, melankolik bir yaşam sürüyordum. Fransa'nın yasaları iyi. Yaşlıların hakları gözetiliyor, emeklilik maaşı var ama sadece bedenin gereksinimlerini karşılayarak mutlu olunmaz. Çocuklarımızın ilgi ve sevgisine ihtiyacımız var bizim. Bir zamanlar annem ve babamın yokluğunu hissediyordum, şimdi ise çocuklarımın. Bununla birlikte şimdi düşünüyorum da yaşlılar yurdunda kalmak fena sayılmazdı aslında. Kışın üşümüyorduk. Yemekler güzeldi, asansör vardı. Hani neredeyse kimsesizlikler yurdu gibiydi. Şikayet edeceğim pek bir şey yoktu. Çünkü kalemi elime alıp hatırlamak ve yeniden yaşamak için bol bol zamanım vardı. Bundan ayrı olarak idare bana bir görev de vermişti. Her gün huzur evi sakinlerinin seçtikleri öğle ve akşam yemeklerini Fransızca not alıyordum. Bu iş tüm sabahımı alıyordu. Böylelikle benim gibi yaşlı olan hanımla birlikte Fransızca sohbet ediyordum. Her biri bana geçmişini anlatıyordu. Birçoğunun evli barklı, iş güç sahibi ve dolayısıyla kendilerini ziyarete gelemeyen çocukları vardı. Pazardan pazara gözümüzü kapıya dikiyor, çocuklarımızı ve torunlarımızı görme mutluluğuna erişeceğimizi umarak öylece bekliyorduk. Sözünü ettiğim bu görev yanı sıra yıl dönümleri, doğum günleri ya da ihtiyaç içindeki çocuklar için para da topluyordum. Yabancı olmama karşı neden bilmem, herkes bana güveniyordu. Daha evimde yaşarken bile bir devlet memuru her ay gelip yardım çeklerinin karşılığını bana nakit olarak teslim ederdi. Fransa'nın yasaları güzel. Ne kadar çocuk sahibinseniz hükümet doğrudan doğruya anneye o derece para veriyor ki çocuklarına bakabilsin. Bize gelen bu adamın aileleri vermesi gereken parayla dolu kocaman, süit bir çantası ve hırsızlardan korunmak için kemerine bağlı silahı vardı. Zehirlenme ya da uyutulma tehlikesini önlem olarak gittiği hiçbir evde yemek yememesi ve bir şey içmemesi gerekiyordu ama Ermenilerin evine gittiğinde öğle yemeğine denk gelirse ve onu yemeğe davet ederlerse onlara tamamen güvenip çantasını yere bıraktığını, silahını kemerinden çıkardığını ve çok sevdiği Ermeni yemeklerini yemeye koyulduğunu söylüyordu. Bunu benim evimde de yapıyordu ve bu beni sevindiriyordu. Bana güveniyordu. Huzur evindeyken çok yorgun olduğum zamanlar odama kapanıp Ermeni dilde yayın yapan Radyo Hay Aşkın, Ermeni vatanı anlama gelen ve Ermeni dilinde yayın yapan Fransız bir radyo kanalı. Yarışma sorularının cevaplarını sözmeye çalışıyor ya da cemiyetimize dair değerli haberler vermeyi sürdüren Ermeni gazetesi olan Haraj'ı okuyordum. Radyo Hay Ask. Her sabah mutlu kalkarım, ev işlerime dalarken Ermeni şarkılarının keyfine kapılırım ve kanatlanır uçar bulanık ruhum. Sevgili Radyo Hay Ask, doğduğum vatanın nostaljik ruhları için bir turna kuşusun sen. Vatanımızın haberlerini senden bekleriz biz. Hep hüzünlü kalplerle, zorunlu sürgünde, kimliğimizi yitirme korkusuyla vatanımızın haberlerini dinleyince canlanırız biz aniden. Turna kuşu, Ermeni diasporasına haber götüren kuş. Ermeni halk kültüründe ve edebiyatında turna kuşu sürgünün özlemini simgeler. Tanıdığım bazı Ermeni örgü fabrikalarında kalan yünü topluyordum ve sık sık sökülecek kazak dolu çuvallar veriliyordu bana. Bu kazaklardan yumaklar yapıyor ve sonra da yavaş yavaş tombala ödülü olarak ya da ihtiyaç içindeki çocuklara vermek üzere kıyafetler örüyordum. Tığla bardak şeklinde beyaz, mavi, pembe renkli, çok emek isteyen şeker kutuları yapıyordum. Cam gibi katı hale gelmeleri için onları şekerli suda yıkıyor ve pastanelere satıyordum. Nikahlarda ve vaftizlerde kullanılıyordu. İçlerine bombor konuluyordu. Bu işi odamda dururken kendi kendime keşfetmiştim ve böylelikle torunlarıma hediyeler alabiliyordum. Okuma yazma bilmeyenler için mektup yazıyor, savaş mültecisi olan yaşlı kadınların Ermenice yazılmış mektuplarını tercüme ediyordum. Parkta geziniyor, kendini yalnız hissedenlere arkadaşlık ediyordum. Bir tek ben Ermeniydim ama artık Fransızcam iyiydi. Seyahat etmeyi çok seviyordum ama aynı yerde uzun süre kalamıyordum. Teçhirden bu yana hep bu kaygı hissini yaşadım. Kendimi hiçbir yerde iyi hissetmiyordum. Çocuklarıma gittiğim zaman, aradan birkaç saat geçtikten sonra beni yaşlılar yurduna geri götürmelerini rica ediyordum. Yazları İtalya'da bulunan kızım da Adriyatik'te daha uzun bir süre, bazen aylarca kalıyordum. Çünkü beni denize götürüyordu ve tüm günü çocuklarla birlikte denizde geçiriyordum. Bir diğer neden de İtalya'dan Paris'e dilediğim zaman dönemememdi. Bununla birlikte yola çıkmama birkaç gün kaldığını saymak için her gün takvime bakıyordum. Böyle yapmam kızımı bir hayli kızdırıyordu. Çünkü ben bir yandan da İtalya'yı ve Emilia Romanya bölgesini çok sevdiğimi söylüyordum. Orada Sivas'ın mavi, pırıl pırıl göğünü, her akşam çamlığın ardında kaybolan kocaman güneş çemberini gördüm. Gök gürültüsünü ve fırtına sırasında taş gibi yağan dolunun sesini duydum. Sanki kendi vatanımdaydım. Yazları iklimi aynıydı. Topraklarımı bir daha göremedim, onu ancak zihin gözüyle görebildim. Isilia Monnoyux'ta düzenlenen organize turlarla sokakların hiç sürpülmediği ve insanların benim gibi ufak tefek olduğu Sicilya adasında bulunan Palermo'ya, daha sonra ise Tunus'a ve İspanya'ya da gittim. Harcamalar için kaygılanmama gerek yoktu. Oğlum Niyete her şeyle ilgileniyordu. Emeklilik maaşımı alıyor ve her ödemeyi yapıyordu. Oğlum çocuklarımla dilediğim zaman konuşabilmem için odama özel telefon da bağlattı. Yerel kuruluşların düzenlediği turlarla Kafkasya, Sovyet Ermenistan'a gitme fırsatım oldu. Ermeni anıları ambarı olan İzili Monlyon'un Ermenistan'ın kutsal başkenti Edmiadzin ile kardeş kentti ve bu resmi yakınlaşmayla Ermenilerin Fransız topraklarındaki entegrasyonu onaylanmış oluyordu. Ermenilerin özel bir vatanı vardı. Tarih süresindeki topraklarımızın son kalesiydi bu. Uçağa biniliyor ve Erivan'a, başkente varılıyordu. Abimin Hovannes'in tek kızı, Vartanuş'un 9 çocuğundan biri olan Heranus, ateşin kızı, oradaydı. Nedenini açıklayamıyorum ama bu komünist Ermenistan'a gitme kararını bir türlü alamadım. Beni karmakarışık bir korku sarıyordu. Peki ama hastalandığım takdirde başıma ne gelirdi? Bana kim bakardı? Sicilya'da, İspanya'da kısaca yasalarını ve sağlık sistemini daha iyi tanıdım. Avrupa'da kendimi daha güvende hissediyordum. İşte o zaman dünyanın her bir köşesine dağılmış diasporadaki tüm Ermeniler gibi benim de vatanım artık sadece kalbimde olduğunu anladım. O zamanlar Paris Belediye Başkanı olan Jacques Chirac bir Noel günü yaşlılar yurduna geldi. Her birimize saksıda minik bir çiçek hediye etti, kısa bir konuşma yapıp hepimizi öptü ve bizlere iyi seneler diledi. Şahsıma vermiş olduğu tebrik kartını hala saklıyorum. Birçok siyasetçinin olduğu gibi Chirac'ın da gerçek anlamda sosyal bir fenomen, mükemmel entegrasyon örneği şeklindeki sözleri Ermeni toplumuna yönelik bir saygı ifadesi oldu. Ama gerçekler hep böyle değildi. Bize kapılarını açmış olan Fransa'ya teşekkürlerimi sunuyorum ama insanların bize Sal Armenian Badan Tompey, Pis Ermeni Ülkene Dön, 1940 yılında ırkçı bir gazetede göçmenlerden sorumlu devlet sekreteri Georges Macho böyle söylemişti. Ermeniler ve Yahudiler zulme uğramışlardır ve karakterlerindeki değişim onları başkalarına ayak uyduramayacak hale getirmiştir. Viki hükümetin sırasında Maço Ermeni ve Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etmiştir. Ermenilerin %7'sinden Fransız vatandaşlıkları geri alınmıştır. Demelerinden dolayı ne kadar acı çektiğimizi unutamam. Bizi izleyen nesiller Fransa'ya olan aitliklerini, yani Ermeni kökenli Fransız olduklarını komplekse girmeden açıklayabiliyorlarsa bu bizim sayemizdedir. Sosyal bakımdan yükselmek için çok çalıştık. Fransız vatandaşları gibi kompleksiz yaşayabilmeleri için çocuklarımızı okuttuk ve ne kadar değerli olduklarını gösterdik. Fransız ve Ermeni radyosunu dinleyerek, televizyon seyrederek ve haraç okuyarak Fransa'da ve dünyada ne olup bittiğini, işimin fazlalığından dolayı eskilerde farkına varamadığım kadar farkına varıyordum. Orta Doğu'dan, Lübnan'dan gelen silahlı bir gruptan oluşan Ermeni bir terörist grubun 1981'de Paris'teki Türk konsolosluğuna saldırdığını böylelikle öğrendim. Bu gruplar Fransa'da bulunan sahte devrimci bir takım organizasyonlarla işbirliği içindeydiler. 1896'da İstanbul Osmanlı Bankası'nı işgal etmek gibi eski terörist sistemlere başvurdular. Birkaç saat boyunca bankanın patronları olmuşlardı. Daha çok sosyal adalet adına yaptıkları eylemler sonrasında hükümetin verdiği sözlere inandılar. Türklerin verdiği karşılık hızlı ve sert oldu. Yabancı ülke temsilcilerinin gözlerinin önünde binlerce Ermeni katledildi. Paris Türk Konsolosluğu'nda 40 kişinin rehin alınması Fransız Ermeni cemiyetinde büyük soru işaretleri uyandırdı. Bu yeni teröristler dünya yüzündeki her Ermeni gibi soykırımının tanınması görevini üstlenmişlerdi. Birleşmiş Milletler birkaç yıldan bu yana bu tanınmanın sağlanması için çabalıyordu ama aşikar olan, inkar eden Türkiye buna her zaman hararetle karşı çıkıyordu. 1915'te Türkiye'de bulunmuş olan yabancı ülke temsilcilerini ve benim gibi hayatta kalmış ve deneyimlediklerini yazılı olarak dile getirmiş kimselerin bulunduğu şahitliklerin hiçbirinin bir kıymeti yoktu. O zamanlar Turgut Özal Türk hükümetinin başbakanıydı. Gazeteler asla hiçbir şekilde Ermeni soykırımının gerçekleşmediğini, hepsinin yalan olduğunu açıklıyorlardı. Ben Türk hükümeti bulunduğu Ankara'ya bakana yönelik mektup yazmadan edemedim.